Ayrım 27.
Araç gereçler. 1. Resim 1. Yansı. İstanbul Şehzade Camii'nin planı. 2. Resim 2. Yansı. İstanbul Şehzade Camii'nin dış görünüşü. 3. Resim 3. Yansı. İstanbul Şehzade Camii'nin iç görünüşü. 4. Resim 4. Yansı. Süleymaniye Camii'nin planı. 5. Resim 5. Yansı. Süleymaniye Camii'nin dış görünüşü. 6. Resim 6. Yansı. Süleymaniye Camii'nin iç görünüşü. 7. Resim 7. Yansı. Edirne Selimiye Camii'nin planı. 8. Resim 8. Yansı. Edirne Selimiye Camii'nin dış görünüşü. 9. Resim 9. Yansı. Edirne Selimiye Camii'nin iç görünüşü. Ünite ya da konunun örüntüsü. Osmanlı mimarisi ile ilgili kavramlar, Mimar Sinan'ın anıtsal yapıları, Osmanlı mimarisi ile ilgili yapı tipleri. Ana nokta. Klasik Osmanlı mimarisinde mekan gelişimi Mimar Sinan'la doruk noktasına ulaşmıştır. Mimar Sinan, klasik Osmanlı mimarisinde cephe düzenlemesine yeni bir anlayış getirmiştir. Yardımcı noktalar. Kavramların anlamlarını unutmayın. Çünkü unutursanız mimari yapıtları açıklayamazsınız. Sinan Çıraklı, Kalfalık ve Ustalık döneminde anıtsal yapıtlar bırakmıştır. Mimar Sinan, ağırlık kulelerini işlevine uygun kullanmıştır. Minarelere dikey hareketlilik sağlamıştır. Galeri ve pencerelerle üç boyutluluk sağlamış, cephelerin kütselliğini kırmıştır. Örtü sisteminde hiyerarşik bir düzenlemeye gidilmiştir. Hedef 1. Klasik Osmanlı mimarisi ile ilgili belli başlı kavramların anlam bilgisi. Davranışlar 1. Hiyerarşik düzen, galeri sistemi, eksedra, baldekan sistem kavramlarının ne anlama geldiğini yazma, söyleme, seçip işaretleme. Hedef 2. Klasik Osmanlı mimarisi ile ilgili belli başlı olgular bilgisi. Davranışlar 1. Şehzade, Süleymaniye, Selimiye camilerinin yapıldığı dönemi, yeri, zamanı ve kişiyi yazma, söyleme, seçip işaretleme. Hedef 3. Klasik Osmanlı mimarisi ile ilgili yapı tiplerini sınıflama bilgisi. Davranışlar 1. Kare baldekan sistemin özelliklerini yazma, söyleme, seçip işaretleme. 2. Sekizgen baldekan sistemin özelliklerini yazma, söyleme, seçip işaretleme. 3. Yapı tiplerinin adlarını yazma, söyleme, seçip işaretleme. 4. Mimar Sinan'ın yapı tiplerine getirdiği yenilikleri yazma, söyleme, seçip işaretleme. B. Giriş bölümü. 1. Dikkati çekme. Mimar Sinan, Süleymaniye Camii'ni inşa ederken kubbelerin altına oturup nargile içer. Bunu gören dönemin uleması olayı Kanuni Sultan Süleyman'a anlatır. Kanuni çok kızar ve Sinan'ı sesletir. Cami gibi bir yerde nargile içmenin ne demek olduğunu ona sorar. Sinan da der. Acaba Sinan padişaha ne demiş ve onu nasıl ikna etmiştir sorusunu sınıfa sorması. Tartışma ortamı açması. Yeter sayıda öğrenciye söz hakkı vermesi. Bu soruyu ve verdiğiniz yanıtları unutmayın. Dersin sonunda tekrar soracağım. Bu derste öğrendiklerinizde bu sorunun yanıtını bulabileceksiniz demesi. 2. Güdüleme. Şehzade, Süleymaniye, Selimiye camileri ile ilgili sorularını kolayca yanıtlayabilirsiniz. 3. Gözden geçirme. Bu derste Mimar Sinan'ın klasik Osmanlı mimarisine ne gibi yenilikler getirdiğini öğreneceksiniz. 4. Derse geçiş. Öğretmenin geçen dersimizde Mimar Sinan'ın mekan gelişim açısından deneme çalışmaları yaptığı Hadım İbrahim Paşa, Rüstem Paşa, Sokullu Mehmet Paşa, Üsküdar Mihrimah Sultan camilerini görmüştük. Bu yapılarla sekizgen baldekan sistem oluşturmaya çalışılmıştır. Bu yapılardan Hadım İbrahim Paşa'da sekizgen baldekan yan duvarlardan kopmamıştı. Rüstem Paşa'da ise doğu ve batı duvarlarından kopmuştu. Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'nde ise kare baldekan sistemde olup kuzeydeki ayaklar henüz duvardan kopmamıştı. Şimdi arkanıza yaslanın ve bu yapılardaki plan şemalarının başka yapılarda nasıl çözüme kavuştuğunu görelim. Önce bazı kavramlar var. Bunları ben anlatacağım. Beni dikkatlice dinleyin. Anlatamadığım yer olursa hemen sorun demesi. Aşağıdaki etkinlikleri sırasıyla yapması. C. Geliştirme bölümü. 1. Öğretmenin ilgili cami slaytlarını göstererek sırasıyla hiyerarşik düzen, galeri sistemi, eksedra, baldekan sistem kavramlarını anlatması. 2. cami yapılarından bu kavramlarla ilgili örnekleri slaytlarla göstermesi. 3. Anlatamadığım bir yer var mı diye sorması. Varsa tekrar anlatıp başka örnekleri slaytla sunması. 4. Aşağıdaki soruların her birini değişik 5 öğrenciye sorması. Doğru yanıtlayanlara pekiştireç vermesi, yanlışları düzelttirmesi, sınıfı gözleriyle denetlemesi. Sorular, etkinlikler ve yanıtlar. 1. Hiyerarşik düzen nedir? Hiyerarşik düzen, üst örtüdeki mimari elemanların büyüklük sırasına göre kademeli olarak yerleştirilmesidir.
2. Galeri sistemi nedir?
Galeri sistemi, yapı cephelerinde ayaklar arasına ya da boydan boya getirilerek cepheleri hareketlendiren ve 3 boyutluluk kazandıran mimari öğelerdir.
3.
Eksedra nedir? Eksedra, çeyrek kubbedir. 4. Baldekan sistem nedir? Baldekan sistem, 4, 6, 8 ayak üzerine bir kubbe getirerek oluşturulan sistem. 5. Bunlara klasik Osmanlı cami sistemleri üzerinde gösteriniz. Sunulan slaytlar üzerinde bu kelimelerin karşılıkları öğrencilere bulunup gösterilmesi. Pekiştireç ver. Ara özet. Bu kavramların anlamlarını unutmayın. Çünkü unutursanız mimari yapıtları açıklayamazsınız. Ara geçiş. Öğretmenin şimdi Mimar Sinan'ın Şehzade, Süleymaniye ve Selimiye camileri ile ilgili bazı olgular var. Bu olguları önce ben anlatacağım. Beni dikkatlice dinleyin demesi. Aşağıdaki etkinlikleri sırasıyla yapması. Etkinlikler 1. Öğretmenin ilgili slaytları kullanarak Şehzade, Süleymaniye ve Selimiye camilerinin yapıldığı yeri dönemi ilgili kişilerin anlatması. 2. Anlatamadığım bir yer var mı diye sorması. Varsa tekrar anlatıp başka örnekleri slaytla sunması. 3. Aşağıdaki soruların her birini değişik 5 öğrenciye sorması. Doğru yanıtlayanlara pekiştireç vermesi, yanlışları düzelttirmesi, sınıfı gözleriyle denetlemesi. Sorular ve yanıtlar. 1. Şehzade Camisi nerededir? İstanbul'da. 2. Ne zaman yapılmıştır?
16. yüzyılda. Sinan'ın çıraklık döneminde.
3. Süleymaniye nerededir? İstanbul'da. 4. Ne zaman yapılmıştır? 16. yüzyılda. Sinan'ın kalfalık döneminde. 5. Selimiye nerededir? Edirne'de. 6. Ne zaman yapılmıştır? 16. yüzyılda. Sinan'ın ustalık döneminde. Ara özet. Sinan çıraklık, kalfalık ve ustalık döneminde anıtsal yapıtlar bırakmıştır. Ara geçiş. Öğretmenin Mimar Sinan'ın klasik Osmanlı mimarisinde yapı tiplerine getirdiği yenilikleri göreceğiz. Bunları slaytlar üzerinde önce ben anlatacağım. Beni dikkatlice dinleyin. Anlatamadığım yer olursa hemen sorun demesi ve aşağıdaki etkinlikleri sırasıyla yapması. Etkinlikler 1. Öğretmenin ilgili slaytları kullanarak Şehzade, Süleymaniye ve Selimiye camilerinde yaptığı yenilikleri anlatması. 2. Bunları slaytlar üzerinde göstermesi. 3. Anlatamadığım bir yer var mı diye sorması. Varsa tekrar anlatıp başka örnekleri slaytla sunması. 4. Aşağıdaki soruların her birini değişik 5 öğrenciye sorması. Doğru yanıtlayanlara pekiştireç vermesi, yanlışları düzelttirmesi, sınıfı gözleriyle denetlemesi. Sorular ve yanıtlar 1. Şehzade Camii'nin de mekan gelişimi nasıl sağlanmıştır?
4. Serbest payı üzerine oturtulan büyük ana kubbe ile kare baldekan sistem oluşturulmuş ve ana kubbe 4 yönen yarım kubbelerle genişletilmiştir. Pekiştireç ver.
2. Şehzade Camii'nin cephe düzenlenmesi nasıl sağlanmıştır? Doğu ve batı cephelerine getirilen galerilerle ve çok sayıdaki pencerelerle cephe hareketlendirilmiş, aynı zamanda kademe kademe yükseliş önerilmiştir. Cephede 3 boyutluluk söz konusudur. Pekiştireç ver. 3. Şehzade Camii'nde mimari öğeler nasıl kullanılmıştır? İbadet mekanının ve avlunun yatay görünüşü, minarelerin dikey görünüşünü tamamlamaktadır. Ana kubbenin açılımı, ağırlık kuleleriyle payelere indirilmektedir. Eksadralar yarım kubbeleri ikişer yandan desteklemektedir. Pencereyle yapının doluluk, boşluk oranı düzenlenmekte, yapının kütleselliği hafifletilip ferah bir mekan oluşturulmaktadır. Pekiştireç ver. 1. Süleymaniye Camii'nde mekan gelişimi nasıl sağlanmıştır? 4 serbest payı üzerine oturtulan büyük ana kubbeyle kuzey ve güneyden birer yarım kubbeyle desteklenmiş, doğu ve batı yönünde ise üçer küçük kubbe yerleştirilmiştir. Pekiştireç ver. 2. Süleymaniye Camii'nin cephe düzenlenmesi nasıl sağlanmıştır? Dış cephede payeler arasına getirilen galerilerle ve çok sayıdaki pencerelerle cephe hareketlendirilmiş, aynı zamanda kademe kademe yükseliş önerilmiştir. Cephede üç boyutluluk söz konusudur. Piramidal görünüş, kubbelerde hiyerarşik sıralanmıştır. Pekiştireç ver. 3. Süleymaniye Camii'nin mimari öğeler nasıl kullanılmıştır? İbadet mekanının ve avlunun yatay görünüşü, minarelerin dikey görünüşünü tamamlamaktadır. Ana kubbenin açılımı ağırlık kuleleriyle payeleri indirilmektedir. Eksadralar yarım kubbeleri ikişer yandan desteklemektedir. Pencereyle yapının doluluk, boşluk oranı düzenlenmekte, yapının kütleselliği hafifletilip ferah bir mekan oluşturulmaktadır. Doğu batı yanlarındaki galerileri örten küçük kubbelerin dayandığı ince sütunlar, büyük ayaklardan geriye alınarak yan sahanların belli ölçüde ana mekana katılmaları sağlanmıştır. Pekiştireç ver. 1. Selimiye Camii'nde mekan gelişimi nasıl sağlanmıştır? 8 serbest payı üzerine oturtulan büyük ana kubbeyle sekizgen baldekan şema oluşturulmuştur. Çapraz köşelerde ise birer eksedra yer almıştır. Mihrap dışa dikdörtgen bir çıkıntı yapıp üzeri yarım kubbeyle örtülmüştür. Klasik Osmanlı mimarisinde mekan gelişimi bu yapıyla doruk noktasına ulaşmıştır. 2. Selimiye Camii'nin cephe düzenlenmesi nasıl sağlanmıştır? Yapının kuzeyi hariç diğer üç cepheyi çeviren galerilerle hareketlilik sağlanmıştır. Dört kademeli olarak yükselen bu yapı özellikle kabarıklıklarla düzlük arasındaki ritmik düzenleme ile cephe hareketlendirilmiştir. Pekiştireç ver. 3. Selimiye Camii'nde mimari öğeler nasıl kullanılmıştır? Kubbenin yan baskısını karşılamak için 8 ayak üzerine zarif şekilli 8 ağırlık kulesi getirilmiştir. Caminin dört köşesinde bulunan minareler, yapıya kulelerle birlikte yükseliş sağlamıştır. Baskıyı hafifleten statik görevleri de vardır. Pekiştireç ver. 4. Mimar Sinan yapı tiplerine ne gibi yenilikler getirmiştir? Mekan gelişimi doruk noktasına ulaşmıştır. Ayrıca cephe düzenlemesine yeni bir anlayış getirmiştir. Ağırlık kuleleri işlevlerine uygun olarak kullanmış, minarelere dikey bir hareketlilik, galeri ve pencerelerle üç boyutluluk sağlanmış, cephelerin kütselliğini kırmış, örtü sisteminde hiyerarşik bir düzenlemeye gitmiştir. Pekiştireç ver. D. Sonuç bölümü. 1. Son özet. Klasik Osmanlı mimarisinde mekan gelişimi Mimar Sinan'la doruk noktasına ulaşmıştır. Mimar Sinan, klasik Osmanlı mimarisinde cephe düzenlemesine yeni bir anlayış getirmiştir. 2. Tekrar güdüleme. Girişteki güdülemenin tekrar vurgulanması. 3. Kapanış. Dikkati çekmedeki sorunun sorulması. E. Değerlendirme. 1. Hiyerarşik düzen, galeri sistemi, eksedra, baldekan sistem ne demektir? Bir cümleyle açıklayınız. 2. Şehzade Camii, Süleymaniye, Selimiye hangi dönemde yapılmıştır? 3. Şehzade Camii, Süleymaniye, Selimiye nerede yapılmıştır? 4. Kara baldekan sistemin özelliklerini yazınız. 5. Sekizgen baldekan sistemin özelliklerini yazınız. 6. Şehzade, Süleymaniye, Selimiye camilerindeki hangi yapı tipleri kullanılmıştır? 7. Mimar Sinan'ın yapı tiplerine getirdiği yenilikleri yazınız. Buluş yoluyla öğretme. Bu strateji kullanılırken aşağıdaki ilkelere uyulmalıdır. 1. Hedef davranışların bilişsel alanın kavrama, analiz ve değerlendirme, duyuşsal alanın tepkide bulunma ve değer verme basamaklarından en az birinde olmalıdır. Davranışlar grafiğe, simgeye, formüle, bir başka dile çevirme, nedenini, niçinini, niyesini, nasıl olduğunu söyleme, yazma, olayı kendi tümceleriyle özetleme, yeni örnek verme, öğeleri, ilkeleri, sayıltıları ve benzeri araştırıp gerekçesiyle yazma söyleme, geçmiş ve geleceği kestirip yazma söyleme, iç ve dış ölçütlere uygun olup olmadığını gerekçesiyle yazma söyleme ve benzeri olabilir. 2. Öğretmen ilke bulduracak, nedeni, niçini, niyeyi ve benzeri bulduracaksa bunlarla ilgili uygun en az 2-3 örneği sınıfa getirmeli, öğrencilere dağıtmalı, ya tahtaya çizmeli, yazmalı ya da yansılarla göstermelidir. 3. Öğrencilerin örnek üzerinde gerekli işlemleri yapmalarını sağlamalıdır. Hedef davranışlarla ilgili açık uçlu, nedenli, niçinli, niyeli, nasıllı soruları öğrencilere sormalı, her soruyu sorduktan ve işlemleri yaptırdıktan sonra içinden 20'ye kadar saymalıdır. Bu sürenin sonunda en az 5 öğrenciden yanıt almalı, alınan yanıtın her gerekçesini istemeli, sınıfta tartışma ortamını açmalıdır. Bu tartışma ve öğrencinin yapacağı işlemler doğru bulunana dek sürdürülmelidir. Doğru bulununca sınıfa pekiştireç verilmelidir. Özellikle bu tür stratejide karşıt görüşte olan var mı diye sorulmalı, eğer varsa onların görüşleri gerekçeli olarak alınmalıdır. 4. Öğretmen bu stratejide hiçbir açıklamada ipucu hariç ve anlatımda bulunmamalıdır. Yalnız yol gösterici olmalıdır. Doğru yanıtı öğrenci bulacağından dolayı öğretmen tutarlı bir orkestra şefi gibi davranmalıdır. 5. Genellikle öğretmen bu stratejide tüme varım, aklın tekrar probleme dönmesi, analoji, diyalektik, akıl yürütme türlerinin öğrencilerce kullanılmasını sağlayacak etkinlikleri öğrenme, öğretme ortamında işe koşmalıdır. 6. İlkeyi nedeniyle, niçiniyle, nasılıyla bulduktan sonra öğrenciden bunlara uygun düşen yeni örnekler istenmelidir. Bu örneklerin uygunluğu konusunda sınıfta tartışma açılmalı ve gerekçe istenmelidir. 7. Öğretmen tartışmanın başka bir konuya kaymasına izin vermemeli, böyle bir durumla karşılaşınca bizim konumuz o değil, onu daha sonra işleyeceğiz. Şimdi şu soru üzerinde düşünün ve benzeri ifadelerle tartışmanın başka yöne kaymasını önlemelidir. Bu stratejiyi kullanan öğretmen, güdümlü tartışma ve örnek olay yöntemlerinden birini, küçük grup, büyük grup tartışması, soru-cevap, çember, zıt panel, münazara, açık oturum ve benzeri teknikleri eğitim ortamında işe koşmalıdır. Öğrenciye sorulacak sorular açık uçlu ve onların yanıtları ise gerekçeli olmalıdır. Ayrıca, öğrenciler bilgi düzeyindeki ön koşul davranışları kazanmamışlarsa, bilgi düzeyindeki eksiklik giderilmeden bu strateji kullanılmamalıdır. Öğe yerleştirme kuramı. Bu kurama göre öğrenme ve öğretme ortamında aşağıda belirtilen basamaklardaki ilkelere uyulmalıdır. Zihinsel beceriler. Öğrencilere kavramlar sunulmalı, sonra bu kavramlar öğrenci tarafından irdelenmeli ve bu yolla onun ayırt etme yeteneği geliştirilmelidir. Önce ikili ayırt etmeyi öğrenmelidir. Bunun için doğru ve yanlışları nedenleriyle ortaya koymalıdır. İkiden fazla ayırt etmede yalnız doğru olanı ortaya koymalıdır. Somut kavramlarla ilgili örnekler oluşturulmalıdır. Bu örneklerin kavramlarla ilgili olan ve olmayanları öğrenci tarafından saptanmalıdır. Bundan sonra öğrencinin kavramlarla ilgili olan örneği kendisinin oluşturması gereklidir. Doğru olmayan kavramların neden doğru olmadığını öğrenci saptamalıdır. İçeriğin tipi hedeflerle tutarlı hale getirilmeli, öğrencinin edim düzeyi ve uygulama teknikleri birbirlerini desteklemelidir. Kuralın uygulanmasını sağlayacak örüntüler düzenlenmelidir. Eğer ortam uygunsa kural kullanılmalı ya da buldurulmalıdır. Her durumda kurala geri dönme sağlanmalı ve tartışma ortamı açılmalıdır. Birinci uygulama sonunda elde edilen dönüte göre ikinci uygulamaya geçilmelidir. Dönüt öğrencinin edim düzeyi ve içerik tipiyle dengelenmelidir. İlgisiz örnekler sistematik olarak değiştirilmeli, başka, değişik ve çeşitli örnekler sunulmalı, çözüm için sorunlar oluşturulmalıdır. Sözel bilgiler. Öğretmen, öğrenciden her olgunun ne olduğunu sözel olarak istemelidir. Olguda gözden kaçan kısımlar, ihmaller ve yanlışlar bulunup ortaya konulmalıdır. Uygulamada sorunların güçlük derecesi gittikçe artırılmalıdır. Öğrenciden içeriği en ince ayrıntılara kadar inceleyip bütünüyle ortaya konması istenmelidir. Öğrenci burada yanlış noktalar varsa onları bulup göstermelidir. Uygulama sırasında öğrencinin istediği biçimde uygulama yapmasına izin verilmelidir. Öğrenci bildiklerini kendi tümceleriyle açıklamalı ve göstermelidir. Algo-heuristik kuram. Bu kuram buluş stratejisine uygun düşmektedir. Bilgisayar mantığı temeli alınmıştır. Algo-heuristik kuramın öğrenme-öğretme ortamında kullanılmasında aşağıda belirtilen basamaklara uyulmalıdır. Hangi konu işlenecekse o konunun hedefleri öğrenciye sunulmalıdır. Bundan sonra konu ana hatlarıyla öğrenciye tanıtılmalıdır. Kavramlar öğrenciye sunulmalı ve temel kavramlar tanımlanmalı, açıklanmalı, tüm yönleriyle ortaya konulmalıdır. Önce hazır materyaller ve sonra da yönlendirilmiş buluş yöntemi kullanılarak öğrencinin zihninde konunun algoritması oluşturulmalıdır. Konunun anlaşırlığı, yeteri kadar öz hale gelmesi, belirginleşmesi ve uygulanabilirliği, verimliliği ve kullanışlığı sağlanarak öğrencinin psikolojik doyumu ve güdülenmişliği gerçekleştirilmelidir. Bu basamaktan sonra öğrenci kavramları kendi tümceleriyle tanımlamalıdır. Bu tanımları sessizce gözden geçirmesi ve kendi edimlerini ortaya koyması ondan istenmelidir. Sonra öğrenci konuyla ilgili yeni ve değişik örnek sunarak bilişsel kapasitesini zenginleştirmelidir. Algoritmilerini otomatik hale getirerek öğrenci yaratıcı edimler ortaya koymalıdır. Bu yaratıcı edimlerin dışında konunun ana hatlarını açıklayıp göstermesi ondan istenmelidir. Bu sırada öğrenci kendisi için gerekli olanları bulup almalıdır. Bulup aldıklarını temel noktalarla karşılaştırmalı, sorunun çözümü için gerekli olanları algoritmileriyle birleştirip bir karara varmalıdır. Bu basamakta bir taslak çözüm oluşturmalıdır. Oluşturulan algoritmelerin alt kategorileri saptanmalıdır. Algoritmleri öğrenci içselleştirmeli ve heuristik yapıya geçmeli, bu yapıyı kurmalı ve denetlemelidir. Öğrenci kendi kendini değerlendirmelidir. Başarılı ve çalışkan öğrenciden öğretici olarak yararlanılmalıdır. Landa 1974 1247, Landa 1976 2465. Güdümlü tartışma yöntemi. Tartışmanın bir türü olan güdümlü tartışma, öğrencilerin hedef davranışları kazanmaları için yaşantı ve görüşlerini paylaştıkları, öğretmenin gözetiminde yapılan grup kontrol sürecidir. Güdümlü tartışma, özgür tartışma ve denetimli akran seminerinden farklıdır. Serbest tartışmada öğrenciler akıllarına geleni söyleyebilirler. Bu nedenden dolayı çok seyrek olarak bu yöntemle hedef davranışlar gerçekleşebilir. Denetimli akran grubu semineri ise hazır bulunuşlukları birbirine denk gruplar tartışmayı yönetecek nitelikte öğrencilerin bulunmasını gerekli kılar. Güdümlü tartışma yönteminde öğretmen dersi hedef davranışları gerçekleştirecek biçimde dikkatlice planlamalıdır. Soru ve yanıtlara öğrenciler etkin bir biçimde katılmalı, öğretmen ise genellikle yol gösterici bir görev üstlenmelidir. Öğrenciler birbirlerinin düşünce, yaşantı ve görüşlerini paylaşmalı, hedef davranışları kazanmaları için yüreklendirilmelidirler. İletişim bütün öğrenciler arasında olmalı, öğretmen ve öğrenci arasında soru-yanıt formuna ve bilgiyi ezberlemeye yönelik etkinliklere sıkça yer verilmemelidir. Soru ve özetler eleştirisel olmalı, bu iş yapılırken öğretmen öğrencileri hedef davranışlara doğru yönlendirmeli ve rehberlik yapmalıdır. Çünkü güdümlü tartışma yöntemi bilişsel alanın kavrama, analiz ve değerlendirme, duyuşsal alanın tepkide bulunma ve değer verme basamaklarındaki hedef davranışların kazandırılmasında kullanılabilir. Güdümlü tartışma yönteminin seçimi. Güdümlü tartışma yöntemiyle bir ders planı düzenlenmeden önce bazı özelliklerin göz önünde bulundurulması zorunlu olabilir. Bunlar şu başlıklar altında özetlenebilir. 1. Dersin hedef ve hedef davranışlarının düzeyi. Bu yöntem bilişsel alanın kavrama, analiz ve değerlendirme, duyusal alanın tepkide bulunma ve değer verme basamakları ile ilgili hedef davranışların kazandırılmasında etkili olabilir. Çünkü bu yöntemle kavram, ilke, kuram, genelleme, sayıltı ve kanunların kavranması sağlanabilir. Oysa düz anlatım yöntemi kavram, ilke, kuram, olgu, genelleme, sayıltı, kanun gibi davranışların sorunca söylenmesinde, görünce tanınmasında etkilidir. Düz anlatım ve gösterip yaptırma yöntemlerinde hedef davranışın doğruluğu üzerinde uzmanlar yüksek oranda anlaşmışlardır. Yani kazandırılacak bilgi ve becerilerin hemen hemen tek doğru yanıtı vardır. Önerme ve önerme zincirlerinin doğruluk değeri çok yüksektir. Oysa güdümlü tartışma yöntemiyle kazandırılması kararlaştırılan hedef davranışların doğruluk değeri çok yüksek değildir. Üstelik sorunun tek bir yanıtı da yoktur. Tersine birden çok nedeni, sonucu ve çözümü vardır. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı tek nedene dayandırılamaz.